Ayrım 29. Sayfa 377. Ayla büyük hanımın salonunun kapısı önünde bekliyordu. Mara'nın geldiğini içeri bildirdi. Yaşlı kadın yeşil bir koltukta oturuyordu. Ayaklarını bir yastığın üzerine koymuştu. Mara geleneğe uyarak onun elini öptü. Rıza'nın annesi konuğunu karşısındaki alçak bir sandalyeye oturmaya davet etmeden önce hizmetçi kıza bize çay getir dedi. Altın bir tabakadan aldığı bir tutam tütünü çekti. Mario bütün bir gün tütün çeken kendi annesini hatırlattığı için çok tanıdık gelen uçları dantelli bir mendile aksırdı. Hapşırma üzerine Mario çok yaşayın dedi. Teşekkür ederim, nasılsın? Çok iyiyim büyük hanım. 4 aydır buradasın değil mi? Evet, beni ve oğlumu çatınız altında kabul ettiğiniz için bu fırsattan yararlanarak size teşekkür etmek istiyorum. Büyük hanım ellerini kucağında kavuşturmuştu, başını salladı. Diğerini sınama fırsatını veren birkaç nezaket sözü daha ettiler. Bu oyun aile gelip çay servisini yapana kadar sürdü. Büyük hanım bardağını ağzına götürürken bu arada inceleyerek Mara'ya baktı. Sen gerçekten çok güzelsin, tespitini güçsüz bir sesle belirtti. Mara, beni utandırıyorsunuz diye cevap verdi. Yaşlı kadının kırışık yüzündeki yarı kapalı göz kapakları saldırmadan önce kurbanını gözleyen vahşi bir hayvanınkiler gibi görünüyordu. Büyük hanım için bu Ermeni kadının alçak gönüllüğünü ve çekingenliğini tamamen gizleyemediği özgüveni ve teklifsizliği başta olmak üzere çok şeyi anlaşılmazdı. Geçmişini bilmediği bu genç kadın büyük bir özgürlüğün tadını çıkarmış olmalıydı. Uzun süre dizginsiz koşturulmuş bir kısrak gibi bunlara alışmak şimdi ona zor geliyordu. Mara bu evde Rıza Bey'in ona olan aşkı sayesinde korunduğunu kesin olarak biliyordu. Mara'nın iyilik dolu ses tonu büyük hanımı önce konuşmaya davet içindi. Kendisi sınava hazırdı. Davranışlarıyla büyük hanımın hoşuna gitmeyeceği aşikardı. Çünkü büyük hanımın konakta kurduğu düzeni genellikle bilmeden bozmuştu. Adetleri bazen de bilerek hiçe sayıyordu. O bunu yerinin ve rolünün daha çok bir yabancı gibi kabul edilmesini pekiştirmek, onu fethedip yok etmek isteyen Rıza Bey'e karşı koyabilmek için yapıyordu. Mara'nın sakinliği ve özellikle yaşlı muhatabının önünde gözlerini yere eğmek yerine onu süzmesi büyük hanımı kızdırıyordu. Nereden başlaması gerektiğini düşündü. Somut bir nedenle başlamak istiyordu. Okuma masasının üzerindeki fotoğraf albümünün altında saklamış olduğu Dante'nin kitabını eline aldı. Senin arkadaşlarına ve Emine'ye bu kitaptan okumalar yaptığını öğrendim. Mara sükunetini bozmadan evet diye cevap verdi. Burada size de okumamı arzu eder misiniz? Büyük hanım bu saygı dolu davranışa şaşırmadı. Bu Ermeni kadın ona haddini bildirme şımarıklığına sahipti. Açık eliyle kitabın kapağına vurdu. Sesi daha keskinleşmişti. Bu gavurlar için bir kitap. Onu Rıza Bey'in kütüphanesinden aldık dedi Mara. Sesi bal tatlısıydı. Bu önemli değil. Oğlun her zaman akıllı davranmaz. Sen kadınlara ve Rıza Bey'in sütanesine kedi dinini vaaz ediyorsun. Büyük hanım, cüretimi bağışlayın, size yanıldığınızı söyleyeceğim. Öyle mi? Diye öfkeyle bağırdı yaşlı kadın. Kitabın eşek kulağıyla işaret edilmiş bir sayfasını açtı. Bu bir Hristiyan resmi değil mi? Bu, İsa'yı birçok melek tarafından çevrilmiş bir haçın yanında gösteren, cennetin 14. ilahisine atıfta bulunan bir resimdi. Evet dedi Mara, ama bu bir din veya dua kitabı değil. Bu bir şiir, yani bir masal, şairin öteki dünyaya fantastik bir yolculuğu ve... Yeter diyerek sözünü kesti büyük hanım. Bunları dinlemek istemiyorum. Mara başını eğdi ve bir itaat işareti olarak gözlerini indirdi. Biz bu şeytani eseri yakacağız. Mara kalbinden gelen bir sesle hayır diye itiraz etti ve hemen pişman oldu. Bu bugün az bulunan değerli bir kitaptır. Büyük hanımın bakışları delip geçiyordu. Kendinden geçmişti, şiddetli ve hızlı nefes alıyordu. Bu sırada burun deliklerine yapışmış küçük tütün kırıntılarını soluyordu. Enfiye almak ve itidalini kazanmak zorundaydı. Kitabı yere koydu. Ben Rıza'ya her şeyi açıklayacağım. Kitaba ne yapılması gerektiğini o karar verecek. Ama senin de Safiye'ye bu kitaptan okuma yapman veya anlatman asla söz konusu olmayacak. Anladın mı? Evet hanım, Rıza Bey ne derse yapacağım. Ders sırasında senin çocuklara dinini öğretmeyeceğini de umuyorum. Asla diye şiddetle itiraz etti Mara. Safiye hep orada. O buna şahitlik edebilir. Ona ne kadar az güveni olduğunu anlatan bir yüz ifadesiyle Safiye dedi büyük hanım. O bütün yenilikler için deli olur. Sözüme güvenin büyük hanım. Ben onlara sadece Arapça yazı ve Fransızca konuşma dersi veriyorum. Sen matematik ve coğrafyayı unutuyorsun kızlar için. Onlar dikiş ve örgü öğrenselerdi daha anlamlı olurdu. Bütün bu bilgiler onlar için yararlıdır. Örneğin onlar hesap öğrenirlerse kocalarının bütçesini daha iyi yürütebilirler. Büyük hanım bu argümanlarla bu konuda üstün gelemeyeceğini anlamıştı. Bir el hareketiyle bunun anlaşıldığı sinyalini verdi. Mara'ya bardağını verdi. Bana çay dök. Maro bu davranışla birlikte eğer bir tartışma kendisi için uygun gelişmemişse konuşmayı başka bir istikamete çeviren kendi annesini hatırladı. İki kadın birkaç konuda o kadar çok birbirlerine benziyordu ki Maro büyük hanıma hoşgörülü olma duygusunu hissetti. Çayını doldurdu, kendine de döktü ve susarak içtiler. Maro kaçamak odayı inceledi. Birçok fotoğraf albüm merakını uyandırdı. Bardağını bırakırken sonra bu uğursuz piyano diye yakındı büyük hanım. Maro tam anlamadım dedi. Senin akşamları Rıza veya arkadaşların için bunu çalmana bir şey demeyeceğim. Ama öğle yemeğinden sonra çalışmalar özellikle öğle istirahatindeysem. Öğle istirahatiniz diye şaşırdı Maro. Bu dersi üçüncü kadın Leyla ısrarla istemişti. Evet, geceleri az ve çok kötü uyuyorum. Yemekten sonra bu öğle istirahati benim kendimi iyi hissetmem için çok önemlidir. Evde herkes bunu bilir. Bana bunu hiç kimse söylemedi. Maro, piyano öğrenmek için ısrarlı ricalarına zaten şaşırdığı Leyla'nın dersleri bu saate kasıtlı olarak koyduğunu kavradı. Kibirliliği ve yapmacıklığı kesinlikle ikiyüzlülüktü. İlahi komediyi kaynanasına götürmüş olan da oydu. Onu dikkate almak gerekiyordu. Öğle istirahatinizde sizi rahatsız etmiş olmak beni gerçekten çok üzdü büyük hanım. Bir daha olmayacak. Zaten alıştırma dersleri de olmayacak. Bu iyi diye cevap verdi yaşlı kadın. İyi niyet gösterisine sevinmişti. Ben sende bir kötülük olmadığını, aksine evdeki geleneklerin düzensizliği ve bilmezliği olduğunu umuyorum. Aynı şey sende eksik olan çekingenlik için de geçerli. Maro şaşırmış görünerek eksik çekingenlik mi diye sordu. Sen genellikle zemin katta peçe örtmeyi unutuyorsun ve çalışanların hepsiyle samimisin. Hatta iki kere öğretmen bey Müller'le konuştun. Bu adama ne söyledin? Ben onu sadece nezaketle selamladım büyük hanım. Yerinde bir davranış olduğu için. Gerçekte ise Maro kendi özel durumunu Müller'e açıklamayı denemişti ama Alman dinlemek istememişti. Bu yakışık almıyor. Sen burada bir Müslüman evindesin ve bu evin kadınları hiçbir yabancı ile konuşmazlar. Eğer mutlaka gerekiyorsa peçeli yüzle. Maro sanki suya atlama niyetindeymiş gibi derin bir nefes aldı. Ne söyleyeceğini yeterince düşündü, kendisiyle çelişkiye düşmekten kaçındı. Konuşmanın başından beri göstermiş olduğu barışçı davranışından vazgeçti. Kararlılığını gösteren bir sesle cevap verdi. Büyük hanım, ben bu evin kadını değilim. Benim başka bir dinim var, ben başka gelenek ve göreneklere göre yaşıyorum. Ben başka bir dünyanın insanıyım ve oraya geri dönmek istiyorum. Bu sözler yaşlı kadını şaşırttı, dili dolaştı. Ama... Oğlunuzun bana ve oğluma iyilikleri var. Hayatımızı kurtardı ve bizi buraya güvenliğe getirdi. Ailesini kucağına aldı. Bu kesinlikle Tanrı'nın da hoşuna giden büyük bir şefkattir. Ben şimdi akrabalarıma başkente gitmek istiyorum. Ama Rıza Bey, benim bu yolculuğumu mümkün kılacak hiçbir şey yapmıyor. Sizin yaptığınız deminki uyarılar gösteriyor ki, buraya ait olmadığım asla olmayacağım size söylenmemiş. Bu yüzden sizden oğlunuzla konuşmanızı, beni başkente göndermesini rica ediyorum. Bu savunma konuşmasında Maro'nun sesi tutkulu hale geldi. Hafif titremesini gizlemek için ellerini sıktı ve umutla büyük hanıma baktı. Beklemek ona zor geliyordu. Çünkü yaşlı kadın tütün tabakasını açmış, düşünmeye zaman kazanmak için bir tutama enfiye çekmişti. Büyük hanım alçak bir masanın üzerindeki bir albümü gösterdi. Onu bana getir. Albümü eline aldı, kapak ve ilk sayfa arasındaki büyük resmi çıkardı ve Maro'ya verdi. Kadın Antep'e geldikleri gün Naim Sarfati'nin çekmiş olduğu fotoğrafı tanıdı. Sağ tarafta kendini ve oğlun Thomas'ı görebilirsin. Kadının nereye varmak istediğini anlamayan Maro, evet diye cevap verdi. Büyük hanım resmi geri alırken bu portre Rıza Bey'in ailesini gösteriyor. Sen ve oğlun buna dahilsiniz. Hayır diye bağırdı Maro. Ben evliyim. Ben başka bir erkeğe aydım. Büyük hanım fotoğrafı elinde tuttu. Onu albüme koymaya karar vermişti. Ders verir biçimde açıkladı. Rıza Bey'in kalbini ayağa kaldıran bir kadın Rıza Bey'in evine de aittir. Gözlerinde yaşlarla Maro başını eğdi. Acı bir hayal kırıklığına uğramıştı. İzin verirseniz ben şimdi gideceğim. Büyük hanımın sesi yumuşadı. Sana söyleyecek daha çok şeyim var kızım. Senin doğru inanca dönmen ve Thomas'ı Rıza'nın diğer oğullarıyla birlikte Kur'an okuluna göndermen bizim arzumuzdur. Maro başını kaldırdı, hırçınlaştı, itiraz etti. Bu asla söz konusu olamaz. Zamanımız var dedi büyük hanım. Ben şu an için senin dilini gemlemeni, geleneklere karşı diğer kadınları kışkırtmamanı ve gavur memleketlerinden gelen tuhaf fikirleri onlara öğretmemeni arzu ediyorum. Maro tek söz etmeden ayağa kalktı, hafif bir baş eğmeyle veda etti, kararlıca kapıya döndü. Şimdi çekilebilirsin diye arkasından kesik bir sesle bağırdı büyük hanım. Maro akşam yemeğinden sonra Rıza Bey'in özel odasında onunla kahve içme davetini alınca büyük hanımın ona konuşmadan söz ettiğini anlamıştı. Daha iyi, böylece nerede olduğunu da önceden bilmiş olurdu. Ne zaman Maro İstanbul'a gidişini konuşmak için gelmeyi denese, uygun mazeretlerle veya anlamazlıktan gelerek kuminin etrafına dolaşmak suretiyle onu oyalamayı başarıyordu. Maro ısrarlı olmak zorundaydı. Rıza'nın sessizliğini anlayışla ve sabırla değerlendirmişti. Diğer kadınlarla birlikte yemek yedikten sonra Maro içinde yapayalnız olduğu odasına gitti. Thomas bu akşam arkadaşı Kenan'ın yanında uyuyabilirdi. Yeşil elbisesini koyu siyah bir elbiseyle değiştirmek için çıkardı. Takısını taktı. Aynı ona solgunluğu, kırmızı boyanmış dudakları ve siyah göz kapağı çizgileriyle daha da güçlenmiş gergin bir yüz gösteriyordu. Randevu saatini beklerken odanın içinde sinirli adımlarla ileri geri yürüdü, kendini içinden çok sert olabileceğini kabul ettiği bir tartışmayı hazırladı. Ev sahibini kızdırma ve hatta kafasına takma riskine girmeye hazırdı. Çünkü onu bir sürgün kafilesine göndermeyecek kadar çok sevdiğini biliyordu. Balkona çıktı ve karanlık gölgeli bahçeye baktı. Okaliptüs ağaçlarının yaprakları arasından kuzeyden bir rüzgar esiyordu. Bu gürültü Mora'yı istemese de öküz arabası tekerleklerinin aralıksız yuvarlanışını hatırlatıyordu. Kafasından şimşek gibi bir dizi resim geçti. Çayırda uzanmış, kollarında ölen annesi vardı. Gözlerini kapayınca kendini Vartan'la Sivas'taki evlerinin yatak odasında buldu. Vartan, vücudunun üst tarafı çıplak, tıraş oluyor, zaman zaman da komodinin aynasından Mora'ya bakıyordu. Kendini gülümsemeye zorluyor ve ortak gelecekleri hakkında sakinleştiriyordu. Vartan daha o akşam tutuklandı. Vartan. Ona ne olmuştu? Sivas'ta o sabah Maro onsuz asla yaşayamayacağına inanmıştı. O zamandan beri ülkede 5 ay dolaşmıştı ama hala yaşıyordu. Titredi ve gözlerinden yaşlar boşandı. Şimdi bunun zamanı değildi. Parmaklığın soğuk demirine sarıldı ve itidalini yeniden kazanmak için derin bir nefes aldı. Bir hizmetçi kız kapıya vurdu. Zamanı gelmişti. Maro dışarı çıkmadan önce birkaç kez daha aynanın önünde durdu ve gözyaşına ıslanmış boyayı sildi. Dudakları ona çok göze batıcı göründü, kırmızı bir mendille silikleştirdi. Maro'nun çok iyi tanıdığı Rıza'nın odaları koridorun sonundaydı ve konağın üst katının tüm kuzey cephesini kaplıyorlardı. Oraya sadece gül ağacından bir yazı masası ve içinde kitaplar ve kağıt tomarları, belki plan ve haritaların bulunduğu camlı bir dolapla köşeli bir ön odadan geçiliyordu. Rıza Bey onu aralarında asla bir fikir ayrılığı olmadığını düşündüren baştan çıkartıcı bir gülümsemeyle kabul etti. Yuvarlak kesimli bir beyaz gömlek öne çıkmış gırtlak kemiğiyle boynunu açık bırakmıştı. Kolları dirseğe kadar kıvrıldığı için kaslı pazular, dışarı çıkmış damarları görünüyordu. Maro'nun rahatsızlığını belli eden yüzünü görünce onun kollarını alma güdüsünü frenledi ve elini öpmekle yetindi. "Sevgilim," diye fısıldadı. Kadın başını eğdi, çekingen bir nezaketle cevap verdi. "İyi akşamlar Rıza Bey." Adam elini bırakmadı ve onu yan odaya götürdü. Kadın hiç takı takmadığı için kızdı ama belli etmemeye çalıştı. Bunun yerine endişeyle sağlığını sordu. "Kendini hasta hissetmiyorsun, değil mi? Yoksa..." "Hayır. Derdin mi var?" "Evet." Rıza, Osmanlı terbiye kurallarına aykırı böyle bir cevap beklemiyordu. Ne cevap vereceğini de kestiremedi. Yana çekildi ve Maro'nun çeşitli stillerden değişik mobilyaların karışık bir koleksiyonunu içeren büyük dikdörtgen bir salona geçmesini sağladı. Değerli halıların çokluğu ve saksılarda eğrelti otları ağır bir atmosfer oluşturuyordu. Bir köşede koni başlıklı gümüş bir mangalın yanında silindiri aşınmış olduğu için neredeyse işitilmeyen Chopin'den nocturne çalan bir gramofon duruyordu. Yerli üretim bakır ve gümüşten şişman vazolar Avrupa'dan porselen ve kristallerin yanına dizilmişlerdi. Amprik tarzda bir konsolun üzerinde kahve hazırlamak için bir ispirt ocağı ve gerekli malzemeler duruyordu. Rıza üzerinde tatlılar dolu bir tepsinin bulunduğu sedef kalkmalı masanın önündeki kırmızı kadifeden divana oturdu. Görevi olduğunu bilen Maro kahveyi suya koydu, karışımı ısıttı ve 2 kahve fincanına döktü. Rıza Bey'e verirken adam onun yanına oturacağını düşünerek yana çekildi ama Maro başka bir koltukta oturmaya karar verdi. Rıza'nın takındığı gülümsemeye rağmen çene kemiğinin hafif sıkılı olması ve alnını görülür görülmez kırıştırması onun hoşnutsuzluğunu ele veriyordu. Maro bir kez daha geleneğe karşı çıkarak söze başladı. "Bugün öğleden sonra annenizle bir konuşma yaptım. Biliyorum. Birçok bakımdan onun hoşuna gitmediğim görülüyor. Ama o bana olayı böyle anlatmadı," diye cevap verdi ve fincanını bıraktı. Gramofonun iğnesi son halkada takılmıştı. Maro, Rıza Bey'in bir el hareketi üzerine aleti durdurdu. Kadın yerine otururken, annem çok tutucu bir insandır diye devam etti Rıza ve ben onun alışkanlıklarına riayet edilmemesini istemiyorum. Eğer böyle yaptıysam kasıtlı olmamıştır. Buna inanıyorum. Fakat beni temelinden değiştirmek mümkün değildir. Kimse de senden bunu istemiyor dedi adam. Tavrı barışçıydı. Eğer tepkilerini biraz dizginlersen, sana zararsız da görünse, evin diğer kadınları üzerinde kötü etki yapacağından korktuğu düşünceleri kendine saklarsan bu yeterlidir. Maro iğneleyici biçimde sordu. Dante'nin şiir sanatı ve coğrafya derslerini mi? Bu değil söz konusu olan dedi Rıza. Ben burada bir evin beyiyim. Bu çatı altında neyin olup olmayacağını sadece ben karar veririm. Bu derse ben izin verdim. Bu devam edecek. Rıza Bey bir yudum kahve içmek için ara verdi. Sözünü samimi bir havada sürdürdü. Biraz incelikle büyük hanımın yeni gerçekleri kabul etmesi sağlanabilir. Annem formalitelere büyük önem verir. Ufak şeylere dikkat et. Örneğin peçe takmaya, evin çalışanlarına mesafeli davranmaya, yabancılarla görüşmekten kaçın. Maro'nun günlük yaşamın bu küçük ayrıntılarını tartışmaya hevesi yoktu. Bu yüzden doğrudan sordu. Anneniz burada uzun süre kalmak istemediğimi size aktardı mı? Rıza'nın yüzü karardı ve sertçe cevap verdi. Evet ama ben bu konuyu önce benimle konuşmanı tercih ederdim. Kadın sertleşti. Bu konuda sizinle mi konuşsaydım Rıza Bey? Olamaz. Ben bunu 20 kere denedim ama siz beni dinlemiyorsunuz. Adam ona ciddi olarak baktı ama cevap vermek yerine boş fincanını verdi ve kahve rica etti. Görüyor musunuz dedi kadın. Şimdi gene... Adam içini çekti ve yüzü üzüntülü bir hal aldı. Seni burada hoşnut kılmak için her şeyi yapmadım mı? Elbette dedi Maro. Oğluna kendi çocuklarım gibi davranmadım mı? Evet. Kollarını göğe kaldırdı ve mutsuz bir tavır takındı. O halde daha ne? Sen bir sarayda yaşıyorsun. Seni kimsenin sevemeyeceği kadar seviyorum. Başka neye ihtiyacın var? Özgürlük diye bağırdı Maro. Özgürlük Rıza Bey. Sizin sarayınız altın sopaları olan bir kafes. Beni şaşırtıyorsun. Sen karılarımla aynı özgürlüğü yaşıyorsun. Kadın erkeğin gösterdiği bu aşikar ikiyüzlüğe öfkelenerek ayağa kalktı, ellerini birbirine sürttü. O zaman bu sizin özgürlüğünüzde yakından bir kere daha bakalım. Ben evi sadece kapalı bir arabada ve iyi korunmuş olarak hamama gitmek için terk edebilirim. Gerçekleri oldukları gibi alalım Rıza Bey. Ben sizin tutuklunuzum. Maro güçlü bir tepki veya öfke krizi beklemişti ama adam mahvolmuş gibi davrandı ve yakındı. Bu sözler bana acı veriyor. Seni dünyada her şeyden çok seven bana... Kadın sertleşti ve keserek cevap verdi. Eğer beni iddia ettiğiniz gibi bu kadar çok sevseydiniz İstanbul'daki ailemle çoktan ilişki kurmuştunuz. Bunu yapamadım. Maro sakinleşti. Ama siz bana beni başkente göndereceğinize söz verdiniz. Adam enerjik biçimde sözünü kesti. Hayır, ben ne yapılabileceğine bakacağımı söyledim. Senin seyahatin mümkün değil. Neden değil? Tüm ülkede tüfüs kol geziyor. Savaş içindeyiz. Yolculuklar kesin olarak sınırlanmış. Herkes kontrol ediliyor ve aynı zamanda her yerde anarşi hüküm sürüyor. Senin akrabalarına yazılacak bir mektup benim güvenliğimi tehlikeye sokabilirdi. Sizin tek sözünüze inanmıyorum. Siz çok güçlüsünüz Rıza Bey. Ben komşu eyaletlerin valilerinin size bağlı olduğunu biliyorum. Maro bunu hamamda şehrin kadınlarını dinlerken öğrenmişti. Rıza Bey öfkeden kendinden geçmiş, kızarmıştı. Yumruğu ile eline vurdu ve katı bir sesle konuştu. Sözümden kuşkulanmayı sana yasaklıyorum. Maro gözdağını almıştı. Bununla birlikte gürledi. Başka nasıl olabilirdi ki? Her şey bana sizin... Adamın daha da heyecanlandığını görünce taktik değiştirdi. Ona sıkılmış elleriyle yalvardı. Bırakın gideyim Rıza Bey. Seni kaybetmek için mi? Asla diye bağırdı adam. Maro mağlup vaziyette koltuğa yığıldı. Şimdi anladık. Şimdi ortaya çıktı. Kadın başını öne düşürdü. Dalgın kucağında kavuşturduğu ellerine baktı. Rıza kalktı. Masanın etrafından dolaştı ve onun yanına oturdu. Sesi yumuşaktı. Senin gibi bu kadar akıllı bir kadın, tutkulu aşık bir adamın sevgisinin öznesini kaybetmeye razı olacağına nasıl inanır? Kadın sustu, tepki vermedi. Erkek elini onun omzuna koydu. Seni seviyorum Maro. Sen benim için her şeysin. Ya ben sizi sevmiyorsam diye sordu Maro. Yıkılmışlığını üzerinden atamamıştı. Benim bütün davranışlarıma karşı gösterdiğim bu ilgi acaba sevgi değil mi? Bu nezaket. Ya içinde hissettiğin eğilim? Şükran duygusu, dostluk. Sen yalancının birisin Maro. Aldatmayan işaretler vardır. Kadın omuzunu silkti. Kadınlar hakkında ne biliyorsunuz? Siz sadece kendi vücudunuzu tanıyorsunuz. Maro'nun omzundaki eli daha kavrayıcı biçimde sıkıldı. Bana karşı haksız ve zalimsin. Fakat seni hafife almıyorum. Beni hak ettiğim gibi sevmeyi öğreneceksin. Kadın Sık nefes aldı. Rıza çenesini tuttu, başını kaldırmaya, kendisine bakmaya zorladı. Kadın ağlıyordu. Eşim olmanı, Thomas'ın da oğlum olmasını istiyorum. Sana güvenlik, zenginlik ve mutluluk veririm. Hayır dedi Maro. Sesi boğuktu. Sizinle evlenmeyeceğim ve oğlum sizin oğlunuz olmayacak. Ben Vali Rıza Bey'in sevgilisi olacağım çünkü başka seçeneğim yok. Ama benden daha fazlasını beklemeyeceksiniz. Onu koltuktan kaldırdı, yeri dikeltti ve kendine bastırdı. Bu şimdilik bana yeter diye fısıldadı. Gerisi zamanlı olur. Belini sıkıca sardı ve onu yatak odasının kapısını örten perdeye götürdü. Lütfen, bu akşam değil dedi kadın. Rıza'nın kucaklaması daha zorlayıcı oldu. Kardeş gibi birlikte uyuyacağız. Senin yakınını özlüyorum Serçem. Bedri Antep'ten geldiği Alman imalatı ağır motor çift koşumunun oturağına çapraz kurulmuş, kendini onlara teğmen aktör olarak tanıtmış olan bir askeri barındırmış ve bakmış olan Süleyman ve Nazım kardeşlerinin anlattıklarını dinliyordu. Bir başkasını bugüne kadar görmedikleri üç tekerlekli taşıttan büyülenmiş olan büyük bir çocuk kalabalığı onları gerekli bir mesafeden kuşatmıştı. Kadınlar parmaklıklı pencerelerden onlara gözetliyordu. Bedri'nin emrindeki 20 askerlik bir birlik tüfek kuşanmış olarak ahırın yanında bekliyordu. Süleyman Tevfik... Süleyman Tevkif müzekkeresindeki isyancının yüzünü gördüğünden beri hikayesini düzenlerce defa tekrarlamıştı. Önce onu sorgulamak, Kayseri'den gelen yüksek rütbeli askerler için, sonra komşular ve köylüler için. Kimseyi yalvartmadı, uzun süre rica ettirmedi. Her defasında macerasına lezzet katan bir detayı ekleyerek iddialı bilgiler verdi. Onun bu tarzı o civarda ün yapmıştı. Arkasından hikayeyi Nazım sürdürdü. İsyancının sünnetini öğrenen Bedri sırıttı. Vartan'ı yakalayan çavuş, Bedri'nin arkasında duruyor ve sinirli bir şekilde palaskasıyla oynuyordu. İfadelerindeki şehvete katıldığı iki adamın yüzüne sertçe bakıyordu. Onlara tembihlediği dersi tutmalarını umuyordu. Bedri ona dönüp soğuk ve şüpheli bakışlarla süzdüğünde hazır ola geçti. Hey sen, bu gayretli adamla isyancıyı sana teslim ettiklerinde aranan bir adam olduğunu biliyor muydun? Hayır efendi, o zaman henüz... Tevkif müzekkeresini görmemiştim ama onun bir gavur olduğunu biliyordum. Ayrıca o adının aktör olduğunu iddia ederken sen onun Şakir İsmail adına düzenlenmiş ücret defterini de gördün. Evet efendi, tutuklu Ermeni olduğunu, kağıtlarla üniformayı çaldığını söyledi. Tüm bunlar bana çok ilginç geldi. Bu yüzden onu albayın dinlemesi için polis karakoluna götürdüm. Ama o oraya asla ulaşmadı. Çavuş kızardı ve başını utanarak eğdi. Hayır. Peki niçin ulaşmadı? Biliyorsunuz o neredeyse yürüyemeyecek durumdaydı. Adamlarım onu taşıdılar. Caddeye vardığımızda bitkindik, çiş molası verdik. Döndüğümüzde tutuklu kaçmıştı. O kaçtı diye bağırdı Bedri. Gülümsüyordu. Taşımak zorunda kaldığınız bir adam. Çavuş ayak ucuyla yere vurdu. Şimdi aklıma geldi. Evet süründü ve kayaların arkasına saklandı. Hatırım için. Ya sonra? Bunu yapmasına kızdık. Onu getirdik ve tüfek kabzalarımızla dövdük. Utanarak kesti ve çaresizliğini ifade etmek için omzunu silkti. Biz biraz ileri gittik, tutuklu öldü. Emin misin? Evet, öyle görünüyordu. Kafası ezilmişti ve kanıyordu. Bir araba getirmek için köye gittik. Bir nöbetçi bırakmadan mı? Kendini savunmakta bocalayan çavuşu rahatsız eden bir şey olduğunu fark ettiğini cevaplarına inanmayarak gösterdi. Biz onun ölü olduğunu düşünüyorduk beyefendi. Ya bir tüccar tarafından bulunan ücret defteri, ben onu albaya göstermek için yanıma almıştım. Köye varmadan önce onu kaybettiğimi fark ettim. Onu aramak için geri döndük, bulamadık ve tutuklunun cesedi de kaybolmuştu. Belce alnını kırıştırdı. Tutuklunun aranan bir adam olduğunu öğrendiğinde niçin hiçbir şey söylemedin? O zaman Süleyman da gelmeli ve adını bize söylemeliydi. Çavuş kıvrandı ve pişman bir tavırla konuştu. Bu kadar önemli olmadığını düşündüm. Rütbenin geri alınmasını hak ettin diye kükredi Bedri. Çavuşlarına tüm ayrıntılarda yardım etmek için acele eden her iki jandarmayı sorguya çekti. Sonra motordan indi ve elleri arkada düşünceli birkaç adım attı. Çavuş ifadesine sorgucunun inanmış olmasıyla rahatladı, nefes aldı. Albay'ın ona savuracağı küfür bombardımanından kurtulmuştu. Bedri şimşek gibi çavuşun yakasına yapıştı ve onu neredeyse yerden kaldırdı. Beni aptal mı sanıyorsun diye kükredi. Gözleri kanlanmış, boyun damarları şişmişti. Bu ani atmosfer değişikliği çavuşu gafil avladı, dili tutuldu. Bedri onu sarstı. Anlattığım masalın tek kelimesine inanmıyorum. Fakat Bu gerçektir. Çavuş kötü yalan söylüyordu. Bedri onu yere fırlattı, üzerine eğildi ve işaret parmağıyla tehdit etti. Bu senin son şansın. Bana her şeyi anlat. Ya da ben seni karargaha sorguya götüreyim. Hangi durumda konuşacağını bilmiyorum. Eğer gerçekten konuşursam. Çavuş, ona tutukluyu soymak için öldürmek istediklerini, ücret defterini attıklarını bütün uzuvları titreyerek anlattı. Buna karşılık tutuklunun arandığını bilmediğini söyleyerek kendini savundu. Siz herhalde benim ödülü almayı tercih edeceğimi düşünürsünüz efendi. Bu argüman ve bu ağlamaklı ses Bedri'yi bu adamın doğruyu söylediğine ikna etti. Şaki İsmail adım taşıyan Vartan Balyan'ı ölü olduğuna inanılarak bırakıldığı yere getirdi. Yağmur kan izini ve tüm ayak izlerini silmişti. Burada diye gösterdi çavuş. Burada yatıyordu. Eğer ölü değilse gebermeden önce uzağa gitmiş olamaz. Belki kargalar. Bedri humurdandı. O zaman artıkları bulunmalıydı. 5 kilometrelik bir dairede vadiyi ve dağları tarattı. Bu 2 gün sürdü ve hiçbir sonuç vermedi. 3. gün Bedri olay yerine yalnız geldi. Motosikletiyle yol boyunca yavaşça seyretti. Buz gibi bir yağmur çiseliyordu. Bakışlarını ıssız manzara üzerinde dolaştırdı. Balyan burada değildi. Bundan emindi. Ölü mü? Çevrede bir mezar izi yoktu. O halde ödülü almadan bu cesedi yok etme zahmetine kim katlanırdı? Balyan kendi gücüyle izini kaybettirme durumunda olmadığı için onu birisi götürmüş olmalıydı. Nereye ve niçin? Cebinde 5 parası olmayan bir yaralıya yardım edecek kadar fedakar kim olabilirdi? Herhangi bir dindar Müslüman mı? Bir Hristiyan misyoner mi? Bu izi sürmeliydi. Balyan yarı ölü olduğu için uzağa götürülemezdi. Yaralarını sarmak için bir doktora ihtiyaç duyulmuş olmalıydı. Bu iz ihmal edilemezdi. Yağmur Bedri'nin yakasının içine giriyordu. Bu nedenle soğuktan titriyordu. Sepette bulunan konyakla ısınmak istedi. Boş. Şişeyi öfkeyle bir kayaya fırlattı. Bu hikayeden bıkmıştı. Antep'e geri dönmeyi ve Balyan'ın ölü ve gömülü olduğunu iddia etmeyi düşündü. Hayır. Eğer Balyan bir ihtimal günün birinde görülürse Rıza Bey onu hayal kırıklığına uğrattığı için Bedri'yi asla affetmezdi. Fakat beynin bu adamı yakalanması üzerinde bu kadar durması niçindi? Bir genelkurmay haritasını açtı ve onu yağmurdan korumak için üzerine eğildi. İşaret parmağıyla 50 kilometre uzunlukta bir yolu takip etti. Bu bölge bütün istikametlerde mercek altına alınmış olmalıydı. En küçük bir yol ayrımı ve en küçük patika gözden kaçırılmamalıydı. Her çiftlik kontrol edilmeliydi. Evler, ahırlar ve çobanlıklar 2 kez aranmasına rağmen 1 kere daha aranmalıydı. İnsanlar sorgulanmalıydı. Çocuklar da. Balyan havaya uçmuş olamazdı. Herhangi bir yerde, herhangi biri, herhangi bir şey biliyordu. Bedri nemli haritayı kaldırdı ve onu kapattı ve boğazına kadar iliklediği ceketin içine soktu. Koruma gözlüğünü takmadan önce gökyüzüne baktı. İnşallah don olmazdı. Antep'ten uzakta donmaya hiç niyeti yoktu. Vartan tahta bir yabayla koyun ve keçilere yemlerini verdi. Halide veya onun daha çok söylemeyi tercih ettiği şekliyle Arusyak bu arada kümeste tavuklara yem veriyordu. Genç kadın adamı iyileştirmeyi başarmıştı ama hastalığı ve uzun nekahat döneminde gevşeyen kaslarını çalıştırması için ona fırsatlar yaratıyordu. Jandarmaların ziyaretinden sonra Vartan ahırda gizlendiği yerden çıkıp eve gelmişti. Ama bir hafta sonra zor kurtulduğu 2. bir arama yapıldı. O zamandan beri ahırı karanlık bastıktan sonra terk ediyordu. Şafak vakti tekrar içeri giriyordu. Vartan gerçek dışı hatta olanaksız telakiyeden iyimser Arusyak'ın aksine etrafındaki çemberin giderek sıkılaştığı hissine sahipti. Sen çok kötümsersin dedi kadın. Onun kolunu sıktı. İlahi adalete hiç mi güvenin yok? Sadece kötümserliğim sayesinde hala ayaktayım. Seni dar ağacından kurtarmış olan bu dostlar, seni kabul eden o misyoner kadın, seni yol çukurundan çıkarıp almış olan Kerim ve ben, bunlar da mı senin kötümserliğinden dolayı? Kadın kesinlikle haklıydı. Adam ona bir gülümsemeyle cevap verdi. Aynı şekilde kadın da kışı düşünüyordu. Kar gelince genellikle dış dünya ilişkilerimiz günlerce kesilir. Burada insanlar kışa daima endişeyle bakarlar. Soğuk ve pahalılığı ilkbahara kadar aşıp aşamayacaklarını sorarlar kendi kendilerine. Fakat bu soğuk mevsim korkusunu Arusyak paylaşmamış görünüyordu. Kışın güçlüklerinden ve yarattığı izolasyondan sesine bir güven katarak söz etmesini Vartan kendi varlığıyla ilgili bir mesele olduğunu düşündü. Genç kadın onun için çok şey yapmış ama adam ona mesafeli durup asla cesaret vermediği halde kadının ona olan eğilimi ve şefkati giderek daha açık hale gelmişti. Arusyak'ın sıcaklığını ve güven veren yakınlığını engelleyemiyor, ona çok şey veren bu kadına olan sempatisini gizlemeyi de beceremiyordu.